أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hatalara karşı nasıl davranıyordu? İnsanların hatalı davranışlarını, hatalı sözlerini ne şekilde uygun bir şekilde karşılıyor, tahsis etmeye, düzeltmeye çalışıyordu? O konuyu görüyoruz ve başlığımızda Efendimiz Aleyhisselam'ın hatalara karşı sabır ve tahammül göstermesi. Yani ona hemen müdahale edip de niye böyle yaptın, niye şöyle yaptın demekten ziyade bunu bir hastalık olarak, tıpkı bir bedeni fiziki bir hastalık olarak telakki edip Efendimiz Aleyhisselam bir gönül doktoru, Efendimiz Aleyhisselam bir ruh doktoru, hazik, en hazik bir doktor Efendimiz Aleyhisselam, ben bu insanın bu hatasını, bu arızasını nasıl tedavi edebilirim, nasıl tamir edebilirim, onu ondan nasıl kurtarabilirim, onu topluma, ondaki o dikenleri nasıl sökebilirim, topluma zararsız, hatta faydalı bir insan haline olmasına nasıl katkı sağlayabilirim? Efendimiz Aleyhisselam işin hep bu tarafında bulunuyordu. Bunun da çok güzel misalleri var. Onları aktarmaya devam ediyoruz. Cenab-ı Hak dünyada her dert için bir deva yaratmıştır. Fakat manevi dertlere sabır kadar tesirli bir ilaç yoktur. İnsanların düşünceleri ve psikolojik yapıları birbirinden çok farklılık arz etmektedir. İnsanların iç alemlerini ve orada barındırdıkları niyetlerini bilmek ve ona göre davranmak ne kadar da zordur. Bu bir sırrı ilahidir. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de gördüğümüz gibi sabır ve tahammülle hareket edebilmek en semereli yoldur. Bakıyoruz Efendimiz Aleyhisselam, yani karşıdaki insanı tanıma açısından, onun problemini görme açısından, onu o sıkıntıdan kurtarma açısından, yani empati yapıyor, kendisini onun yerine koyuyor ve o insanı kazanabilmek için ve o insanı o dertlerden kurtarabilmek için de elinden gelen bütün gayreti gösteriyor sevgili Peygamberimiz. Efendimiz Aleyhisselam'ın hatalı davranışlara karşı sabır ve tahammülü ile ilgili bir misalde şöyle olmuştur. Bunu da bize kim naklediyor? Efendimiz Aleyhisselam'ın uzun yıllar hizmetinde bulunmuş Efendimizin en yakın ciğerparelerinden, dostlarından Enes bin Malik radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yürüyordum. Onun üzerinde Necran kumaşından yapılma kalın yakalı bir cübbe vardı. Bir bedevi arkadan yetişip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cübbesinden şiddetle çekti. Efendimizin boynuna baktım. Çekmenin şiddetinden cübbenin yakası orada iz bırakmıştı. Böyle kabalıklar oluyordu. Efendimiz'e böyle kaba davranan insanlar da bulunuyordu. Onların ya ayet-i kerimelerde hep böyle işaretler var. Yani ya kimisi uzaktan Efendimiz istirahatteyken arkadan bağırıyor, kimisi sesleniyor, kimisi cübbesini çekiyor, kimisi ayağına basıyor. Yani böyle şey, olaylar yaşanmış. Ama yani bazen Efendimiz Aleyhisselam, tabii bütün sahabeleri onları tenzih ederiz. Bazen de böyle yani sığırlar arasındaki efendim ceylan misali kaldığı yerlerde olmuş Efendimiz Aleyhisselam. Çok nazik bir insan. Çok müeddep insan Efendimiz. Çok merhametli bir insan. Yufka yürekli. Ama herkes böyle olmayabiliyor. Geliyor Efendimizin yakasını çekerek onu böyle incitiyor yani. Yani cübbenin yakası iz bırakıyor Efendimizin omuzunda, boynunda. Sonra bu yetmiyormuş gibi bu bedevi, ya Muhammed, Allah'ın senin yanında bulunan malından şu iki devemin üzerine yükle. Çünkü sen bana ne kendi malından ne de babanın malından yükleyecek değilsin. Yani söylenebilecek en kaba sözlerin bir tanesi. Yani bunu insan hiç kimse karşı söylemez. Yani karşısındaki düşmanı bile olsa yine efendim bu kabalık söylemez. Ama o kişinin hali böyle. Bu şekilde konuşuyor, bu şekilde davranıyor. Yani ağza alınmayacak sözler Efendimiz'e karşı ama adamını alıyor, söylüyor. Bakalım ki bu kadar galiz, ağır sözler karşısında Efendimiz Aleyhisselam'ın nasıl davranıyor bu bedeviye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm etti, tebessüm buyurdu. Sonra da bir adam çağırdı ve şu iki deveden birisine arpa, diğerine hurma yükle buyurdu. Müslim Zekat 128, Ebu Davud Edeb 1. Ya çünkü Efendimiz Aleyhisselam ona aslında daha farklı davranabilirdi. Yani hiç olmazsa niye efendim yakamı çekiyorsun? Niye bu kadar yüksek sesle konuşuyorsun? Biraz dikkatli ol, edepli ol falan. Yani yine bunlar da kötü şeyler değil yani. Usulü aykırı şeyler değil. Bunları yapabilirdi ama yani o bedevini anlayacağı dilden Efendimiz Aleyhisselam hareket ediyor. Yani bu davranışı karşısında o bedevi ne kadar kaba da olsa, o anda olmasa bile daha sonra döndüğü zaman diyecektir ki ya ben böyle kabalık yaptım ama o insan bana ne şekilde bir mülayimetle, sabırla ve afla mukabede bulundu. Yine de efendim devemden birisine arpa, diğerine hurma yükleyip beni ikram ederek gönderdi diyecektir. Yani ıslah olması için bu davranışın ona çok büyük etkisi olmuştur şüphesiz. Fahri Kainat Efendimizin engin sabır ve tahammülüyle alakalı Cübeyr bin Mut'im radıyallahu anh'te şöyle anlatmaktadır. Huneyn gazvesinden dönüşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yürürken Bedevi Araplar ganimetin taksibini ısrarla istemeye başladılar. Neticede Peygamber Efendimiz'i Semure ağacının altında durdurdular. Ya bırakın Efendimiz Aleyhisselam'ı kendi haline. Yani savaş ne zaman efendim bitecek, ganimetle ne zaman paylaştırılacak, kimine verilecek, bırakın da Efendimiz Aleyhisselam Allah'ın peygamberi olarak o karar versin. Ama böyle zaman zaman sabırsızlıklar, aceleci davranışlar sergilenmiş. Biraz böyle dünya menfaati, ganimetle söz konusu olunca da ufak tefek tartışmalar, sıkıntılar da daha o vesileyle yaşanmış. Efendimiz'i durduruyorlar. Cübbesi ağaca takılıp kaldı. Biraz demek ki şey de var burada yani. Bir baskı da var, bir icbar da vardı. Yani saygısız davranışlar var Efendimiz'e karşı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devesini durdurup cübbemi verin bana. Şayet şu gördüğünüz ağaçlar kadar hayvanım olsaydı onların tamamını size paylaştırırdım. Siz de benim cimri, yalancı ve korkak olmadığımı görürdünüz buyurdu. Buhari Cihad 24. Görüldüğü üzere Fahri Kainat Efendimiz insanların şahsına yönelik cahilce davranışlarına karşı daima sabır ve hilimle muamele etmiş, onları kırmadan ve incitmeden eğitmiştir. Hatta Hazreti Abbas radıyallahu anh Efendimiz geliyor Resulullah Efendimiz'e. Diyor ki ya Resulullah diyor, insanlar geliyorlar diyor, saygılı olanlar var diyor, saygısız olanlar var diyor. Edep bilenler var diyor, bilmeyenler var diyor. Bazıları geliyorlar, ayaklarınıza basıyorlar, yakanızı çekiyorlar, size böyle eziyet ediyorlar. Size insan arasında bulunduğunuz zaman üzerine çıkıp da oradan konuşacağınız bir yüksek kürsü yaptırsak, yüksek bir efendim makam yaptırsak, oradan konuşsanız hiç olmazsa kendinizi o zararlardan korumuş olursunuz diye teklif edince Efendimiz kabul etmiyor. Yok, bırakın diyor, ben diyor insanlar arasında olayım. İnsanlar diyor ayağıma bassınlar, elim ayağım topraklansın, merak etmeyin ben buna razıyım diyerek o şeyi kabul etmiyor. Yeter ki insanlara Allah için bir faydam olsun, onların ıslahında, onların olgunlaşmasına faydam olsun diyerek O tür şeyleri Efendimiz Aleyhisselam kabul etmiyorlar. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın hataları tasihte, tamirde, düzeltmede kullanmış olduğu bir diğer önemli nebevi usul, metot, hata işleyeni toplum içinde rencide etmemesi. Hatasını yüzüne vurmaması. Ona böyle en uygun şekilde ona hissettirip hatasının farkına varıp düzeltmesini istemesi ve sağlaması. Bu da çok mühim bir şey. Önce Efendimiz Aleyhisselam'ın bir misallerini okuyalım. Ona göre kendimize buradan da bir ders çıkarmaya çalışalım. Ya bazı insanlar bakıyorsun, ben diyor ben dobura doburum diyor. Ben aklıma geldiğimi söylerim diyor. Kim ne yaptıysa ben diyor onu gizlemem, konuşurum falan diyor. Toplum içinde bir insanı rencide edebiliyor. Yüzüne efendim bunu söyleyebiliyor. Bunlar da tabii hoş şeyler değil, uygun şeyler değil. Eğer uygun olsaydı Efendimiz öyle yapardı. Dolayısıyla en uygunu Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı en uygunudur ve en güzelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördüğü hatalı davranışlarda hatayı işleyen kişiyi bizzat muhatap almaksızın sanki herkese söylüyormuşçasına genel ifadeler kullanırdı. Böylece hata işleyen kişinin toplum içinde rencide olmadan yanlışını düzeltmesini sağlardı. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz diyor ki, Peygamberimiz aleyhisselam birisinden kendisine hoşlanmadığı bir söz ulaştığında falana ne oluyor ki şöyle şöyle söylüyor demez de, yani adamın ismini vermez. Yani işte o kişinin ismini vererek onun teşhir etmez yani. Onun o kötülükle anılmasını ve efendim bir bilinmesini istemez Efendimiz Aleyhisselam. Peki nasıl söyler? Bazı kimselere ne oluyor ki şöyle şöyle söylüyorlar. İsmi gizliyor, bazı diyerek onu müphem hale getiriyor ve o hatalı şahsı ne yapıyor? Rencide olmaktan koruyor. Ama yapmış olduğu şeyin de yanlış olduğunu ifade ediyor tabii ki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen de muhataplarının hatasını onlara yakıştıramadığını hissettirmek maksadıyla bana ne oluyor ki sizi böyle görüyorum buyururdu. Burada da yani hatalı görmeyi kendisine nispet ediyor. Yani galatır uyeti kendisine nispet edip acaba ben mi yanlış görüyorum? Acaba benim görmemde mi bir kusur var? Acaba ben mi yanlış bu şekilde anlıyorum? Belki de mümkündür ki ben yanlış görüyor olabilirim ama gözüme de bunlar ilişiyor diyerek hatayı kendisine ve kendi görmesine nispet ederek o hatalı davranış noktasında uyarılarda bulunuyor sevgili Peygamberimiz. Beşeri münasebetlerde hatalı kimseyi utandırmamak ve onu küçük düşürmemek için umumi ifadeler kullanmak, İslam'ı doğru anlayıp yaşamakta olanların müşterek vasfı olmalıdır. Çünkü Allah yolu gönül yıkmak değil, gönül yapmaktan geçer. Gerçekten kusurlarından dolayı kınanarak dışlanan ve hor görülen birçok kimse ancak bu üslup ve anlayışın bereketiyle tekrar rahmet iklimine dahil olabilmiştir. Peygamber Efendimizin örnek hayatından alacağımız şu tablolar bu açıdan ne kadar ibretlidir. Ya'la bin Ümeyye radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıkta izarsız yıkanan bir adam görmüştü. Olur bazı toplumlarda, bazı kültürlerde böyle örtülü adetleri olabiliyor. Yani açıklık çok fazla yani önemsenmiyor yani. Önemsenmiyor. Tabii bu İslam adabına uygun şeyler değil. Yani İslam'ın adabında insan tek başına bile banyo yapıyor olsa olabildiği kadar yine örtünmeye, üstünü başını toparlamaya, açıklıktan uzak durmaya gayret göstermelidir. Çünkü Cenab-ı Hak'la beraberiz, meleklerle beraberiz, olabildiği kadar yani. Ama usulüne uygun tarzda ve huzurlu bir şekilde. Ama bazı kültürlerde bu noktada şeyler olabiliyor, farklı uygulamalar olabiliyor. Efendimiz Aleyhisselam gözüne ilişmiş demek ki. Açıkta izarı da yok. Yani ağrı vaziyette bir yıkanan kişi görüyor. Derhal minbere çıkarak Allah'a hamd de senada bulunduktan sonra Allah diridir ve ayıpları örtücüdür. Hayayı ve örtünmeyi sever Öyleyse biriniz yıkanınca örtünsün buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Ebu Davud hammam yani banyo ile alakalı bölümde ve Nesai gusülle ilgili bölümde bu rivayeti kaydediyorlar. Peygamber Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın Settar örtücü ismini hatırlatarak genel bir ifadeyle kulların örtünmelerini istediğini belirtmektedir. Şu halde bu emri yerine getirmek Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak manasına gelir. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellemin bu üslubuyla o kimse rencide edilmeden haya ve örtünmeye teşvik edilmiş olmaktadır. Fıtraten hata yapma istidadında olan insan kusur işlese de psikolojik olarak hatasının yüzüne vurulmasından hoşlanmaz. Yani her insanın böyle bir özelliği vardır. Yani kendisi hatalı da olsa, kendisi kötü de olsa hep başkalarının iyi olmasını, başkalarının iyi davranmasını ister. Hatta yani ne kadar kötü olsak da yani iyi olan şeyi takdir ederiz. Benimseriz ve onu efendim överiz. İnsanın böyle bir özelliği var. Hele hele günahının kötülüğünün yüzüne vurulmasında insan efendim psikolojik olarak istemez. İnsanın nefsine başkalarını affetmek zor gelir ancak kendisinin affedilmesini hatta günahlarının örtülmesini ve aşağı çıkmamasını da ister. Bu insani hakikatten hareketle Resul-i Ekrem Efendimiz hiç kimsenin kusurunu yüzüne söylemez. Bilakis onu ıslah için kalbini incitmeyecek bir yol bulurdu. Bir yol takip ederdi. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Bir defasında Peygamber Efendimiz adamın birinin vücudu üzerinde sarı boyalar görünce hoşuna gitmedi. O kişi ayrılmak üzere kalktığında Efendimiz yanındakilere şuna söyleseniz de vücudundaki o sarı boyaları yıkasa buyurdu. Zira Allah Resulü birisinde hoşlanmadığı bir davranış gördüğünde hiçbir zaman onun yüzüne vurmazdı Ahmet bin Hanbel. Yüce Rabbimizin bir ismi şerifi de Settarul Uyub'dur. Bu isim hata ve günahları devamlı olarak ve çokça setreden, örten manasına gelir. Müslüman Rabbinin bu ismiyle ahlaklanarak Peygamberimizin ve ashabın örnek davranışlarından nasip alıp elinden geldiğince insanların hatasını örtmeye çalışmalıdır. En azından onları cemiyet içinde insanların arasında rencide edip aşağılama yoluna gitmemelidir. Aksi takdirde kişiyi hatadan vazgeçirmeye değil, hatada ısrar etmeye de teşvik etme durumu söz konusu olabilir. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın böyle hata işleyeni toplum içinde rencide etmemesi, yüzüne vurmaması hataların ıslahında çok önemli bir yöntem oldu anlaşılmış oluyor. Misaller çok fazla. Ama burada şu misali de hatırlamakta fayda var. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam bir grup ashabıyla beraber bir akşam yemeğinde bir sahabenin evinde bulunuyorlar. Ve o sahabede gelen misafirlerine deve eti pişirmiş ve onu ikram ediyor. Yemekler yeniyor. Yemekler yendikten sonra namaz için hazırlık yaparken orada hoş olmayan bir ses duyuluyor, bir koku hissediliyor. Efendimiz Aleyhisselam durumu tabii fark ediyor. Namaz kılınacak, yani abdestsiz de namaz kılınmaması önemli. Belki yani abdest olmayan bir insan abdest alayım diyemez ve o şekilde namaza durma olabilir. Yani yeni yeni insanlar çünkü bu şeyleri öğreniyorlar. Şöyle dese Efendimiz Aleyhisselam, yani galiba birinizin abdesti bozuldu, kalsın abdest alsın diyecek olsa o insan belki mahcup olabilir. İşte kimin abdesti bozulduysa kalsın falan dese yine mahcubiyet olabilir. Sevgili Peygamberimiz şöyle bir ifadeyle insanları abdest almaya teşvik ediyor. Yani deve eti yiyenler abdest alsınlar. Deve eti yiyenler abdest alsınlar buyuruyor. Herkese kalkıp abdestini tazeliyor, alıyor. Hatta daha sonra bu fıkıh konularında bir tartışma konusu olmuş. Yani deve eti yemek abdesti bozar mı bozmaz mı? Aslında deve eti yemek helal olduğu için tıpkı koyun eti gibi, sığır eti gibi bunun abdesti bozması mümkün değil. Ama Resul Efendimiz böyle buyurmuş. Deve eti yiyenler diye. Halbuki orada Efendimizin kastı şu. Efendimizin kastı deve etinin abdestini bozması değil. Orada yani yenilendiği için abdesti bozulan kişiyi gizlemek, onu rencide etmemek ama aynı zamanda onun abdest almasını sağlayıp abdesti namaza durmasını teşvik etmek onu arzu ediyor ve böyle bir genel bir ifadeyle, üstü kapalı tarizi bir ifadeyle o kişinin hatasını örtüp doğrusunu yapmaya da yardımcı oluyor sevgili Peygamberimiz. Bu tabii çok ince bir şey. Yani bunları yapabilmek için gerçekten insanın yani şefkatinin, merhametinin, duygusal zenginliğinin çok olması lazım. Çok bu işlere dikkatli olması gerekiyor. Bunları fark edebilip yapabilmek için. İşte biz bunları Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatını öğrenir de hoşumuza gider. Bunları efendim tekrar ederiz. İyice efendim içimize sindirirsek zamanla bu tür şeylerde biz de Efendimizin yaptığı şekilde davranma, ona yakın davranma imkanı inşallah buluruz. Değerli dinleyenlerimiz, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir diğer hataları ıslah metodu muhatabını akli ve mantıki izahlarla ikna etmeye çalışmasıdır. Yani her insanın durumu farklı farklı. Bazen de böyle izahlar isteyenler olabilir. İkna olmak isteyen insanlar olabilir. O kişinin duruma göre de Efendimiz Aleyhisselam akli izahlar yapardı, mantık izahlar yapardı ve o kişiyi ikna eder, o hatadan vazgeçirirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğretmek istediklerini sadece tebliğ ile kalmaz, muhatabın durumuna göre akli ve mantıklı delillerle onu ikna etmeye de çalışırdı. Efendimiz bu usulle yanlış olan bir şeyi doğru zanneden kimsenin kalbinden batılı söküp atmayı hedeflerdi. Misal, Hazreti Cabir anlatıyor, Ömer bin Hattab radıyallahu anh bir gün telaşla gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, bugün ben büyük bir hatada bulundum. Oruçluyken hanımımı öptüm," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Yani eyvah, hali ne olacak? Yani büyük bir günah işledim diyor. Herhalde mahvoldum anlamında. Bir de tabii yine sahabe-i kiramın yani o ne kadar dindarlık duyguları ön planda, işte aman bir yanlış yapmayayım, bir günah işlemeyeyim, bir yanlışım olmasın diye titizliğini bize göstermiş oluyor. Bu Hazreti Ömer Efendimiz'in davranışı. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam ona şöyle cevap verdi. Sen oruçluyken mazmaza yapmaz mısın? Mazmaza, efendim ağzımıza su alıp, işte abdest alırken ki ağzımızı yıkama de yaptığımız gibi ağzımıza su alıp onu tekrar boşaltmak, istinşak, işte burnumuza su çekip burnumu temizlemek. Sen diyor oruçluyken diyor mazmaza yapmaz mısın? Peki bu orucunu bozar mı? Hazreti Ömer, bunda bir beis yok ya Resulallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, öyleyse niye öpmekten telaşa düşüyorsun? Yani öpmek de efendim orucu bozmaz, bir şey olmaz diye. Yani bir misal vererek, yani akli bir izahta bulunarak yapılan bu şeyin orucu bozmayacağını böyle anlatmış ve izah etmiş oluyor sevgili Peygamberimiz. Efendimiz Aleyhisselam yaptığı işin hatalı olduğunu düşünen Hazreti Ömer'i mantıken ikna ederek bildiği bir hususa kıyasla bilmediği bir meseleyi öğretmiştir. Bu husustaki diğer bir hadiseyi de Ebu Umame el-Bahili radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir genç Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve "Ya Resulallah, af buyurunuz, zina yapmak için bana izin ver," dedi. Oradakiler hemen üzerine yürüdüler ve azarlayarak susmasını istediler. Peygamber Efendimiz ise gence "Yaklaş," buyurdu. "Gel bakalım," dedi. Genç de efendimin yanına yaklaşıp oturdu. Alemlerin efendisi ona "Annenin zina yapmasını ister misin?" diye sordu genç. "Allah Teala beni senin yolunda kurban etsin. Vallahi istemem ya Resulallah." Bunun üzerine Peygamberimiz "Diğer insanlar da anneleri için böyle bir şey istemezler," buyurdu. Allah Resulü aynı suali gencin kızı, kız kardeşi, halası, teyzesi, kim varsa böyle hanım akrabaları hepsi hakkında tekrarladı. Yani birisinin kız kardeşinde, birisinin efendim halanla, birisinin teyzenle, birisinin kızın varsa kızınla bu şeyin fiili işlemesi ister misin? Hoşuna gider mi? Genç her defasında aynı cevabı verdi. "Canım sana kurban olsun ya Resulallah, onların hiçbirisinin böyle bir günah işlemesini ve birisine ona böyle dokunmasını kesinlikle istemem." O zaman Efendimiz bunların ardından mübarek ellerini gencin sadrına koydu ve şöyle dua etti. "Allah'ım bunun günahlarını bağışla, kalbini temizle ve avretini zinadan muhafaza buyur. O genç bundan sonra böyle bir şeye asla tevessül etmedi. İbn Hanbel. Fahri Kainat Efendimiz burada menfi bir istikamete yönelmiş bulunan genci ashabın heyecanlanmalarına rağmen sükunet ve vakarla karşılamış, öfkelenmemiş, ona yanında yer vermiş, söylediklerini dinlemiş, sonra meseleyi akli ve mantık olarak izah etmiş, gencin en hassas damarlarına dokunarak bunu akıl terazisinde tartmasını sağlamış ve biiznillah bu gayrimeşru düşünceyi o gencin kalbine söküp atmıştır. Genç de aklen ve kalben ikna olarak bir daha böyle bir şeye asla teşebbüs etmemiştir. Muallim ve mürebbilerin, öğretmenlerin, terbiyecilerin böyle bir tehebbüre galeyana kapılmadan sükunet ve vakarla hareket ederek meseleleri izahta bu usulü kullanmaları çok büyük ehemmiyet taşımaktadır. Hususuyla teslimiyetin azaldığı, her şeyin akıl penceresinden değerlendirildiği ve rasyonalizmin hakim olduğu günümüzde bu akli ve mantık izahlara daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Hasılı Efendimiz Aleyhisselam'ın her hali bizim için örnek olmalı. Bunları güzelce kavrar, anlar ve uygulayacak olursak bunların çok eğitim öğretimde faydasını mutlaka göreceğiz Allah'ın izniyle. Cenab-ı Hak bizler bunları anlayıp gereğince davranmayı, Efendimiz Aleyhisselam'ın her türlü sünnet-i seniyyesine ittiba edebilmeyi Cenab-ı Hak bize lütfeylesin diyor. Hepinizi hürmetle, muhabbetle Allah'a emanet ediyorum.